Ayrım 11. Pestil gibi serildiğim yataktan pestil gibi kalkıyorum gene. Neyse ki bavulum hazır. Otobüse nasıl biniyorum, nasıl yerime yerleşiyorum? Bir Allah bilir, bir ben. Yolculuklarda gözünü bile kırpmayan Eylül, tekerleklerin dönmesinden otobüsün İzmir'e girişine kadar başını kaldıramıyor koltuktan. Midemin bulantısından başka bir şikayetim yok aslında. Hostesin getirdiği o çok sevdiğim Nescafe kokusuna bile dayanamıyorum. Bu durumumun tek sorumlusu Emre'nin zoruyla içtiğim vodka bire karışımı. Aklıma bile getirmiyorum Esrar'ı. Onu suçlamak işime gelmiyor nedense. Kızlarını özlemle kucaklamaya hazırlanan annemle babam da şaşırıyorlar halime. Günlerin yorgunluğu diye gülümsemeye çalışıyorum. Kavuşma sevinciyle üstünde durmuyorlar. Nurten ablanın özenle hazırladığı yiyeceklerin tadına bile bakamayışımı da yol yorgunluğuna bağlıyorlar. Bol limonlu bir çorbayla geçiştiriyorum akşam yemeğini. Erkenden odama çekiliyorum. Yarın yepyeni bir gün olacak. Beni düze çıkarmasını umduğum derin bir uykunun kollarına bırakıveriyorum kendimi. 10. İnsanın kendi evinde, kendi yatağında, sevenlerin arasında uyanması kadar güzel bir şey olamaz. Annem, babam ve Nurten abla beni şımartma yarışına girmiş gibiler. Burada geçireceğim kısıtlı sürenin her anını en iyi şekilde yaşamam için ellerinden geleni yapıyorlar. Sabahları işe geç gidiyor annem. Kahve keyfimizi paylaştıktan sonra. Akşam da erkenden dönüyor. Denize karşı çaylarımızı beraberce yudumlamak için. Akşam sohbetlerimizi de nasıl özlemişim meğer. Babamın da katılımıyla önümüzde bizi bekleyen özlem dolu günleri aklımıza getirmemeye çalışarak saatler boyu konuşup hasret gideriyoruz. Gün içindeki boş saatlerimi de Selen'le geçiriyorum. TOEFL sınavını vermiş, bu dönem sosyoloji bölümüne başlayacak. Kalacak yer sorunu yok, bu yılı tezisinin yanında tamamlamayı düşünüyor. Aşağı yukarı her gün buluşuyoruz Selen'le. Sinemaya gidiyoruz, çarşı pazar geziyoruz. Can arkadaşım benim. İstanbul onun varlığıyla daha da güzelleşecek. Huzurum ve neşem yerinde. Bir de kum taneleri gibi parmaklarımın arasından kayıp giden zamana hükmedebilsem. İzmir'e henüz dün gelmiş gibiyim. Oysa tatilimin bir haftası dolmak üzere. Telefonda konuşuyoruz dünyayla. İki kez o aradı, bir kez de ben. Gözlerimin derinliklerinde kalan son görüntüsü gibi sesi de zayıf geliyor kulağıma. İyiyim dese de yolunda gitmeyen bir şeylerin varlığı huzursuz ediyor beni. Bu sabah dünyanın telefonuyla uyandım. Söyledikleri içindeki tedirginliğin boşa olmadığını kanıtlıyor sanki. Çok kötüyüm Eylül diye hıçkırıyor dünya. Emre ile ayrıldık. Neden? Nasıl oldu? Telefonda anlatılacak gibi değil. Uzun hikaye. Keşke yanımda olsaydın. Toparla kendini. Ağlanmak, paralanmak neye çare olur ki? Elimde değil Eylül. Perişanım. Dudaklarımdan kendi kendine dökülüveren sözcükleri durduramıyorum. Buraya gelsene. Gelemem, çok zor. Neden zor olsun ki? Otobüse atladığın gibi birkaç gün kalır dönersin. Kısa bir sessizlik oluyor. Tamam diyor biraz dirileşmiş sesiyle. Yerimi ayırtınca haber veririm sana. Gece otobüsüyle gelecek dünya. Aradı, haber verdi. Akşam yemeğinde bizimkilere anlatıyorum durumu. Benden dinledikleri ve tanıdıkları kadarıyla dünya ile olan yakınlığımdan pek hoşnut olmadıklarını hissedebiliyorum. Bir yandan merak ediyorlar onu. Yakından tanıyıp hakkındaki görüşlerini sınamak istiyorlar. İyi etmişsin diyor annem. Gelsin bakalım. Çevre değişikliği avutur onu. Sabah annemle beraber karşılıyoruz dünyayı. Bizi eve bırakıp işe gidiyor annem. Nasıl da özlemişim onu. Durup durup sarılıyorum. Zayıflamış, kuş kadar kalmış bedenine. Çok güzelmiş eviniz diyor gizleyemediği bir hayranlıkla. Evden çok, onu yuva yapan sıcaklığı sevdiğini kestirebiliyorum. Nurten ablanın hazırladığı kahvaltı sofrasında karşılıklı oturuyoruz dünyayla. Özellikle konuya girmiyoruz ikimiz de. Oturduğun yerden denizi görmek ne hoş diyor, gözleri maviliğin üzerinde. Hiçbir şey yemiyor, iştah yok. Tabağına koyduğum peynire, zeytine dokunmamış bile. Ama beni çok şaşırtacak bir şey yaşıyor. Ani bir hamleyle kayısı reçelini kasesiyle önüne çekiyor, kaşık kaşık yemeye başlıyor. Çay ve reçel. Ekmek bile yutamıyor bu kız diye geçiriyorum içimden. Üzülüyorum. Artık konuşma zamanı diyorum. Anlat bakalım neler oldu? Bitti diyor. Bitti. Nedir biten? Emre, ben, beraberliğimiz. Hepsi. Deli etme adamı da anlat artık. Ailesi diyor dişlerinin arasından. Nişanlandığımızı duymuşlar. Babası iş yerine çağırmış Emre'yi. Olmaz bu iş. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir kızı istemeyiz biz demiş. Kim ailesinin tanıdığı insana nişanlanıyor ki? Sorun o değil. Bizim tedavi sırasında tanıştığımızı biliyorlar ve oğullarına layık görmüyorlar beni. Dudakları bükülüveriyor dünyanın. İçini çeke çeke sessizce ağlamaya başlıyor. Gözlerinden sicim gibi dökülen yaşları toplayacak gücüm olsa keşke. Emre de ne demiş peki? Ayrılamayacak bir noktada olduğumuzu söylemiş. Dinlememiş bile adam. Üstüne üstlük bir de tehdit etmiş Emre'yi. Paranı keserim, sürünürsünüz demiş. Emre de bu sözler karşısında pes etmiş yani. Tam olarak öyle değil. Boşa konuştuğunu biliyor babasının. Asla parasız bırakmazlar beni diyor. Sorun ne o zaman? Şu aralar ailesiyle yakınlaşma çabasında. Nedenini bilmiyorum. Beni onlarla tanıştırmak istedi. Karşı çıktım. İstenmediğim bir yerde beni yok sayan insanlarla karşılaşmayı yediremedim kendime. Kavga ettik. Kavga dediğin ne ki? Biraz abartıyorsun galiba. Tartışmasız beraberlik nerede görülmüş? Bir anda hıçkırıklara boğdu veriyor dünya. Vurdu bana. Vurdu ha? İşte bu olmadı. Gözlerimin önünde tatsız bir kare canlanıyor. Çelimsiz bedeniyle tor top olmuş bir dünya. Ve ona acımasızca saldıran canavarlaşmış bir Emre. Hayvan herif diye bağırıveriyorum. Hayrettir. Beni yatıştırmaya çalışıyor dünya. Emre'yi mazur göstermek, temize çıkarmak için diller döküyor bana. Ne yapsın diyor. İki taraf arasında kaldı o da. Birikmiş öfkesini benden çıkardı. İçkiliydi zaten. Uyuşuktu. Bunlar mazeret değil. Bir kez eli alıştı mı arkası gelir. İlk defa oluyor. Ben de inanamadım. Şimdi çok pişman. Tek başına nasıl çaresizdir kim bilir. Hala onu düşünüyor. Onu savunuyorsun ya. Pes doğrusu. Ben olsam bir daha adını bile almam ağzıma. Öylece bırakıp geldim ya. Başka ne yapabilirdim ki? Titreyen sesi iyiden iyiye cılızlaşıyor. Sağ ol Eylül diyor. İyi ki çağırdın beni. Gidecek başka yerim yoktu. Tamam ağlama artık. Tüm yaralarını sararım ben. İzmir'in havası her derde devadır. İlk kez gülüyor yüzü. İyi ki varsın diyor. Sen olmasan ne yapardım ben? Bırak şimdi bunları diye kalkıyorum yerimden. Önce kalacağın yeri ayarlayalım. Evin içinde küçük bir tur atıyoruz dünyayla. Benim odamdaki açılınca yatağa dönüşebilen kanepeyi gösteriyorum. Ama o mutfağın yanındaki küçük odada kalmayı yeğliyor. Kafası ve yüreği öylesine dolu ki düşüncelerini düzene sokmak için kendisiyle baş başa kalmak isteğine hak veriyorum. Gün boyunca odasından çok az çıkıyor dünya. Kendini içinde bulunduğu çevreden soyutlamış, bambaşka bir alemde yaşıyor sanki. Zorlamıyorum onu. Örselenmiş bedenini ve ruhunu dinlendirmeye ihtiyacı var. Hiçbir şey yemiyor. İyice azalmış iştahı. Nurten ablanın hazırladığı yemeklere dönüp bakmıyor bile. Gün içindeki öğünlerini birkaç bardak meyve suyuyla geçiştiriyor. Kaşıntısı daha da artmış. Hala geçmedi mi alerjin diye soruyorum. Geçmedi diyor umursamaz bir tavırla. İyi bir cilt hastalıkları uzmanı var diyorum. Babamın yakın arkadaşı. Ona gösterelim seni. Gerek yok diye omuz silkiyor. Alerji ilacım var. Bugün almadım da. Kavruk bedenine, derine çökmüş mor halkalı gözlerine baktıkça içim eziliyor. Nasıl yardım edebilirim ona? Dertlerine nasıl derman olabilirim bilmiyorum. Karşısına geçip üzülmekten, gitgide kötüleşen sağlık tablosuna endişelenmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Akşam yemeğinde de durum değişmiyor. Annemle babamın onu tanımak için yağdırdıkları sorulara verdiği kısa ve kaçamak yanıtlar, önüne konan yemeği yemesi gerektiği bilinciyle gösterdiği umarsız çaba, lokmalar ağzında büyüyor. Bunu görebiliyorum. Tabağındaki yiyecekleri çatal bıçak yardımıyla parçalara bölüyor. Küçücük bir lokmayı ağzına atıp dakikalarca evirip çeviriyor. Geri kalanını bir yana yığıp yeniden dağıtarak yemekle oynuyor sanki. Kendi annesi ve babasıyla hiçbir zaman paylaşamadığı bu sıcak aile sofrasından mı etkilendi acaba? İçinde barındırdığı çözümsüzlüklerden sıyrılıp bizim ortamımıza ayak uydurmakta güçlük çekiyor belki de. Nedeni her neyse şu anda bizden çok uzak bir yerlerde yaşadığı kesin. Masadan kalkar kalkmaz da İzin isteyip odasına çekiliyor zaten. Annem, babam ve ben biz bize kalıyoruz salonda. Nurten ablanın getirdiği kahvelerimizi yudumlarken huzursuz bir sessizliği paylaşmaktayız. Arkadaşının çok ciddi sorunları var Eylül diyor babam. Yüzünde ciddi ve endişeli bir ifade var. Evet diyorum, yaşadığı onca olumsuzluktan sonra nişanlısıyla ayrılmaları da tuzlu biber oldu. Benim kastettiğim o değil, sağlık sorunları. O da zincirin bir halkası. Biri koptu mu, diğerlerini de etkiliyor. Yanıt vermiyor babam. Maske gibi duran ifadesiz yüzünün ardında neler düşündüğünü çözemiyorum. Ama arkadaşım için endişelenmesi de hoşuma gidiyor. Ona yardımcı olma çabamda yalnız olmadığımı hissettiriyor bana. Gecenin geç saatlerine kadar kapısının altından sızan ışık, dünyanın yorgun ve yıpranmış bedenini yeterince dinlendiremediğinin göstergesi. Ama ikinci günümüzde kapalı kapıların ardında hapsetmeye hiç niyetim yok benim. Kararlıyım. Farklı ortamlarda neşelenmesini sağlayarak çözümsüzlüklerinden biraz olsun uzaklaştıracağım onu. Yiyeceklere yüz vermeden iki bardak vişne suyuyla geçiştirdiği kahvaltının ardından salona geçip eski neşeli günlerimizi çağrıştıran birkaç saati paylaşıyoruz dünyayla. İçinde Emre'nin olmadığı cümlelerle örülü, dertlerin bir yana itildiği, yok sayıldığı, tüm pürüzlerin ayıklandığı hoş bir sohbet. Hadi bakalım, toparlan diyorum sonunda. Evde oturmak için mi geldiniz bire? Ona kalsa, geçici süre için ona ait olan odasıyla salon arasında geçirecek tüm zamanını. Ne bulduysa o küçücük odada. Önce konak meydanına götürüyorum onu. Saat kulesinin dibinde kuşlara yem atıyoruz beraberce. Eminönü'ne benzetiyor burayı dünya. Oradaki kuş yemi satan kadın buraya gelmiş sanki diyor. Otobüste senin arkandaydı, görmedin mi? Eski, neşeli halinden izler taşıyan, biraz buruk bir gülüşle aralanıyor dudakları. Seviniyorum. Yüzündeki belli belirsiz, küçücük bir aydınlanma bile mutlu etmeye yetiyor beni. Kemer altına doğru yürüyoruz. Yoğun ve cıvıltılı insan kalabalığı şaşırtıyor dünyayı. Tüm İzmirliler burada galiba diye gülüyor. Dükkan önlerine atılmış tezgahların arasından gitgide daralan yol boyunca vitrinlere baka baka kemer altının derinliklerine doğru ilerliyoruz. Acıktın mı diye soruyorum. Hayır anlamında başını sallıyor. Acıktım dese şaşardım zaten. Zahmetsize götüreceğim seni diyorum. Zahmetsiz mi? O da ne demek? Gidince görürsün. Ara yollardan birine sapıp sağlı sollu yan yana dizilmiş küçük lokantaların arasından geçerek zahmetsize varıyoruz. İki katlı, salaş ama ünlü İzmir'i açmış bir balık restoranı burası. Üst kata çıkıp pencere önünde bir masaya oturuyoruz. Takım elbiseli iş adamlarıyla İzmir'in şık ve bakımlı kadınları arasında gidip geliyor dünyanın bakışları. Ne biçim bir yer burası böyle diyor hayretle. Ortamın sadeliğiyle müşterilerin düzeyi arasındaki çelişkiyi yadırgadığı belli. Çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için gelenler diye açıklıyorum. Burada yiyeceğim balığı başka yerde bulamazsın. Dünyaya sormadan siparişlerimizi veriyoruz garsona. Çok geçmeden geliyor yemeklerimiz. Küçük parçalara ayrılmış, ızgarada pişmiş, dumanı üstünde tranca ve bir porsiyon da kızarmış sardalya. Ne çabuk geldi diyor dünya. Önceden mi hazırlıyorlar bunları? Olur mu hiç diye gülüyorum. Aşağıda küçük bir orda çalışıyor bu iş için. Öğlen arasını değerlendiren müşteriler... Müşteriler işlerine dönmek zorunda. Hızlı servis olmasa bu kadar insan gelir mi buraya? Geldiğinden bu yana ilk kez bir şeyler yiyor dünya. Lopetli ayıklanması gerekmeden zahmetsizce yenebilen balık parçalarını sevdi galiba. Ama yanında yalnızca meşrubat verilmesinden pek hoşnut değil. Bira yok mu burada diyor alçak sesle. Esnaf lokantasında biranın işi ne diye şaka yollu çıkışıyorum. Ama bira içilecek güzel yerler de var İzmir'de. Gözleri parlayıveriyor. İki gündür bira bile içmediği düşüyor aklıma. Garip bir şekilde vişne suyunun değil de biranın ona daha çok yakıştığını düşünüyorum. Eski günlerdeki dünyaya duyduğum özlemden belki de. Balıkların ardından küçük tabaklarda kare şeklinde kesilmiş tahin helvası geliyor. Benim pek düşkünlüğüm yok. Dünyanın iştahla yediğini görünce tabağımı ona doğru uzatıyorum. Geri çevirmiyor. İki dilim helvayı bir solukta yiyip bitiriyor. Tahinle bütünleşmiş tatların ona güç vereceğini düşünerek seviniyorum. Bu kez de Alsancak'a çeviriyoruz rotamızı. Modern ve lüks yapısı, iyi giyimli, aydınlık yüzlü insanları, Işıltılı vitrinleriyle burası pek hoşuma gidiyor dünyanın. İstanbul'un etilerine benzetiyor. En çok da birinci kordona bayılıyor ama. Yüzünü denize vermiş yüksek binaların altında sıralanan restoranlar, çoğunlukla gençlerin rağbet ettiği birahaneler ilgisini çekiyor. Hafiften ısıran soğuğa inat, dışarılara atılmış masalarda oturan insan kalabalığını, kadın ve erkek yüzlerini ayrıştırarak tanımaya çalışıyor. İzmirli'yi kapalı mekanda tutamazsın diyorum. İçinde bulunduğumuz mevsime kafa tutarcasına, işte böyle açık havada oturmayı yerlerler. Gözlerindeki ışıltı fark edilmeyecek gibi değil. Oturalım mı bizde? Diye gençlerin kaynaştığı bir birahaneyi gösteriyorum. Sevinçle başını sallıyor. Tam ona göre bir yer. Buz gibi birasından aldığı ilk yudumla yüzüne renk geliyor sanki. Havaya savurduğu, sigarasının dumanı değil de dertlerinin uçurabildiği bölümüymüş gibi hafiflemiş, rahatlamış bir hali var. Öylesine dalmışız ki cep telefonumun çaldığını neden sonra fark ediyorum. Arayan Emre. Hiçbir başlangıç yapmaya, hatta merhabalaşmaya bile gerek duymadan açılıveriyor üstüme. Yaşananların sorumlusu benmişim gibi. Dünya senin yanında değil mi? Evet, deli mi bu kız? Aramadığım yer kalmadı 2 gündür. Cep telefonu da kapalı, ulaşamıyorum. Çıldırtmak mı istiyor beni? Yanıt vermeden dünyaya uzatıyorum telefonu. Titreyen elleriyle güçlükle kavrayıp kulağına götürüyor. Emre'nin bana kadar ulaşan yüksek sesiyle söylediklerini sessizce dinlemeye koyuluyor. Ara ara verdiği kısa yanıtlar dışında sessiz kalışı canımı sıkıyor. Konuşsun, bir şeyler söylesin, sesini yükseltsin. İçinde çöreklenmiş zehri dışarı akıtsın istiyorum. O ise gözlerini benden kaçırarak yüzü körfezin sularına dönük Emre'nin anlattığı masalları dinlemekle yetiniyor. İnanmasa bile onun ağzından çıkan sözcüklere tutunmak ister gibi. Gelmek istemiyorum diyor dinlemenin bir yerinde. Bekleme beni. Telefonun diğer yanından gelen, artık duyamadığım için gereken dinginliğe kavuştuğunu düşündüğüm sese verdiği tek yanıt bu. Ancak bedensel tepkisini gören benim. Kasılmış parmaklarıyla bira bardağını bilinçsizce sıkışı, dudaklarının kıvrımında bir belirip bir yok olan o ince titreyiş, göz pınarlarına dolup inci tanelerine dönüşemeden kirpikleriyle geri gönderdiği damlacıklar. Asıl yanıt burada, karşımda. Emre'nin göremediği, görse bile büyük bir olasılıkla anlam derinliğini kavrayamayacağı gerçeklik buradaki. Bir bilse dünyanın nasıl gittiğini, karanlık boşluklarda kendisiyle hesaplaşırken yok olma noktasına geldiğini, tüm benliğini çelik bir zırh gibi saran katı gerginliğin ağır ağır çözülüşünü ilk gözlemleyen de ben oluyorum haliyle. Azarlanmış küçük bir çocuğun başının okşanması gibi. Elinden alınan en değerli oyuncağı yeniden uzatılmışçasına. Buruk bir sevinçle priz veriyor karşımda. Tamam diyor sonunda. Ama bugün olmaz. Gözlerini kaçamak bir bakışta gezdiriyor yüzümde. Benden onay almadan vermiş olduğu kararın ezikliği var duruşunda. Belki yarın akşam diyor telefonun diğer ucuna. Verdiği müjdeden kendisi daha fazla sevinç duyar gibi. Konuşmaya konulan son noktanın ardından uzunca bir süre sessiz kalıyoruz. Denizin koynuna bıraktığı gözlerini toplayıp suskunluğunu bozuyor sonunda. Gitmekten başka seçeneğim mi var Eylül? Ne diyebilirim ona? Sunabileceğim olanakların kısıtlılığı ortada. Aklından geçenleri okur gibi devam ediyor. İyi oldu gelmem. Çağırdığın için sağ ol. Ama ailenle paylaştığın o evdeki konukluğum ne kadar sürebilir ki? Ait olduğum yere, Emre'nin yanına dönmek zorundayım. Son sözleriyle beraber sesine yansıyan titreyiş içime dokunuyor. Ait olduğu yer. Böyle bir yer var mı gerçekten? Emre'nin yanı henüz evlenmeden, zorunlu nedenlerle nişanlıya sığınış, gönül rızasıyla değil de başka seçeneği olmadığından. Zavallı dünya. Ne acımasız bir yazgısı var bu kızın. Doğru çözüm bu değil mi sence de? Diye gözlerini yüzüme dikiyor. Nasıl davranacağını en iyi sen bilirsin ama Emre de bundan sonra nerede durması gerektiğini öğrenmeli. Onun hırpalanmasına, yediklerinin üzerine yeni darbeler almasına dayanamıyorum. Kendini savunacak güçten yoksun olduğunu görmekse derinden yaralıyor beni. Merak etme sen diyor, birden kayboldum diye biraz bağırdı, çağırdı ama gönlüm almasını da bildi. Duyumsadığı cılız sevinci gölgelemeye hakkım yok. Hoşuna gidecek, kırılan gururunu onaracak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Özlemiş mi seni? Özlemiş, deliye dönmüş yokluğumda. Bu ilk ve son diyor, beni şımartacağını, bir dediğimi iki etmeyeceğini söylüyor. İyi bari, ama birkaç gün daha kalsaydın keşke. Çeşmeye bile götüremedik seni. Gene gelirim, bu seferlik böyle. Telefonun sesiyle bölünüyor konuşmamız. Emre mi gene diye elimi alıyorum. Annem, akşam Topçu'ya gidelim mi diye soruyor. İzmir'e gelmişken çöp şiş yemeden olmaz diyor dünya için. Canım anneciğim benim. İşinin gücünün arasında bunları düşünebildiği için minnet duyuyorum ona. Akşam programımız belli oldu diyorum dünyaya. Topçu'ya götüreceğiz seni. Sonra da Topçu'nun İzmir'in en tanınmış mekanlarından biri olduğunu, buraya gelen ünlülerin uğramadan dönmedikleri, gazetelerde adının sık sık geçtiğini anlatmaya koyuluyorum. Birden dalgınlaştığını, beni dinlemediğini fark ediyorum dünyanın. Gözü bende, aklı kim bilir nerelerde. Kalkalım istersen diyorum. Vakit henüz erken, Alsancak'ta tur atarız biraz. Sonra da Topçu'nun önünde bizimkilerle buluşuruz. Ne dersin? Derin bir uykudan uyanır gibi boş gözlerle bakıyor yüzüme. Yoruldum diyor, eve gidelim. Biraz dinlensem iyi olur. Düşüncesiz davrandığım için kızıyorum kendime. Saatlerdir sokaktayız. Orası senin, burası benim. Çeke çeke gezdirip durdum kızcağızı. Yoruldu haliyle. Taksiye atlayıp eve dönüyoruz. Gücü tükenmiş ayaklarını sürüye sürüye doğruca odasına gidiyor dünya. Uzanıp dinlenecek. Akşam için kendini toparlayacak. Beklentim bu. Tam tersi bir tablo ile karşılaşacağımı nereden bilebilirim ki? 2 saate yakın bir süreyi salonda kitap okuyarak, Nurten ablanın demlediği mis kokulu çayımı yudumlayarak geçiriyorum. Dünyada içmez miydi diye soruyor Nurten abla. Hiç dokunma ona diyorum. Çok yoruldu zavallıcık. Sana ayak uydurmak kolay mı? Gezdireceğim diye canını çıkarmışsındır kızım. Ben kaldırmasam kalkacağı yok dünyanın. Hafiften kapısını tıklatıyorum. Geliyorum diye sesleniyor içeriden. 10 dakika kadar sonra eskisinden de yorgun, bitik bir yüzle çıkıyor odadan. Dinleneceğine daha da yorulmuş sanki. Dik yakalı balıkçı kazağının üzerine kalın bir hırka giymiş. Gene de titriyor. Ne bu halin diye haykırıyorum. Hasta mısın? Üşüttüm galiba diyor. Burnu kıpkırmızı, gözlerinden yaşlar iniyor. 2 saat içinde tutulduğu bu ağır nezleye anlam veremiyorum. Ne kadar zayıflamış bünyesi. Kuşun kanadından rüzgar alıyor. Nurten ablanın kaşla göz arasında kaynatıp getirdiği limonlu ıhlamuru içince biraz kendine gelir gibi oluyor. Bu kez de aşırı bir şekilde terlemeye başlıyor. Terlemesi iyi diyor Nurten abla. Bedenindeki zehri atar. Anneannem grip olduk mu çift yorganın altında terletirdi bizi. Hasta girdiğimiz yataktan sapasağlam kalkardık. Dünyada da gözle görülür bir iyileşme var. Önce sımsıkı sarındığı kalın hırkayı çıkarıyor sırtından. Sonra da odasına gidip üstünü değiştiriyor. İç çamaşırlarına kadar terden sırılsıklam olduğu kesin. Yüzünü gözünü yıkayıp yeni giysileriyle yanımıza dönüyor. Ben hazırım diyor, gidebiliriz. Hiçbir yere gidecek hali yok aslında. Odadan çıktığındaki kadar kötü değilse de iyi görünmüyor. Soluk yüzünün tüm kanı çekilmiş sanki. Birbirine kenetlediği elleri tir tir titriyor hala. Gitmeyelim istersen diyorum. İyiyim ben diye güçlükle gülümsüyor. Bekletmeyelim sizinkileri. Topçunun önünde iniyoruz taksiden. Annemle babam bizden önce gelmiş. Ön taraftaki cam mekanlı bölümde bizi bekliyorlar. Dünyanın solgun görünümü onları da endişelendiriyor. Hemen anlatmaya koyuluyorum. İzmir'in havası çarptı. İstemeden yordum onu. Üşüttü galiba. Gördüğünüz tablonun açıklaması bu. Neyse ki biraz toparlanıyor dünya. Yemek servisi başlamadan gelen buz gibi birey görünce de gözleri parlıyor. İzmir'in ünlü çöp şişi, ızgaradan kızartılmış soğanlar, piyaz ve bira. Topçunun vazgeçilmez menüsü. Hepimiz içtiğimiz için dünyanın bira tutkusu göze batmıyor önce. Ama iştahını açsın diye kimyona batırıp önüne koyduğum çöp şişleri zorla yutarken 3. bira kupasını kafasına dikmesi babamın bakışlarını onun üzerinde toplamaya yetiyor. İnce ince tarıyor dünyanın yüz hatlarını. Tepeden tırnağa süzüyor.